Bedir Muharebesi'ndeydik. Geçtiğimiz hafta programımızı Bedir Muharebesi hazırlıklarında sırlamıştık. Ve bu hafta, geçen hafta kaldığımız yer ordunun hazırlanması ve evet, hatta yani, Peygamber Efendimiz'e bir gölgelik evet, yapılmasıydı.
Evet, yani ordunun taktik olarak Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in bulundukları mevkiyi orduyla istişare etmesi. Yani ordu derken daha evvel savaş tecrübesi olan, askeri taktikleri bilen efendim komutan sayılabilecek, günümüzde komutanlarla nasıl hani bir efendim askeri durum mütalaa ediliyor siyasiler tarafından. La teşbih ve la benzemez veya biraz benzer şekilde böyle bir ne yapılıyor efendim, istişare ediliyor. Bu istişare neticesinde işte diğer kuyuları kapatarak bir havuzun oluşturulması, evet, o havuzdan müminlerin susadıkça su içecek şekilde efendim bir takviye, bir havuz şekline getirilmesi. Fakat neticede suyun başına geldiklerinde su bulamayan müşriklerin ilk bozgunu orada yaşamaları gibi bir taktik de geliştirilmişti. Bu ince detaylardan sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bir gölgelik, bunu bir karargah çadırı, bir komuta merkezi olarak düşünebiliriz. Bu yapıldı ve bundan sonra iki Cihan Serber Efendimiz'in duası var.
Eyvallah. Ondan önce ama bir hitabı da vardı. Evet. Mücahitlere bir hitabı vardı Peygamber Efendimiz'in abicim.
Yani istiyorsanız oradan alalım. Eyvallah. Hem daha iyi hatırlamış oluruz. Peygamber Efendimiz'in orduya, ashab-ı kiram hazıratına bir nesi var? İkazı var. O şekilde bir uyarısı olacak. Orayı da hatırlayalım. Fakat kıymetli dinleyenlerimize şunu da hatırlatmak istiyorum. Geçen iki program evvel Kıbleteyn Mescidi ile alakalı ve kıblenin değişmesiyle alakalı bazı şeyler söylemiştim. Onları hem daha vazıh bir şekilde, anlaşılabilecek şekilde anlatmak adına hem de bir hata sayılabilecek ileride, çünkü bu programlar birer delil, ileride birer kaynak teşkil edebilir. Neticede kıymetli kardeşlerimizden bazıları Mekke ile Medine açısı arasında ve Kudüs arasındaki açı hakkında bazı şeyler söylediler. Bendeniz onları ehliyetli insanlardan araştırdım, öğrendim. Onu da biraz ilerleyen dakikalarda kardeşlerimizle paylaşacağız. Şimdiden bu hususu da arz etmiş, hatırlatmış olalım. Evet, Bedir'de Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Resul-i Kibriya sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz gibi muhtelif şekilde Peygamber Efendimiz'in sıfatlarını sayıyoruz. Her programda zaten hamdele ve salveyi bizler getiriyoruz. Ayrıca da program içerisinde bol bol salavat getirmeye çalışıyoruz. Dolayısıyla lütfen bu programı dinlerken sadece frekans ayarı, ses ayarı yapmayalım. Kendimiz de ayarlayalım ve salatü selamlarla inşallah dinleyelim. Çünkü birazdan iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ordusuna, o Bedir'e, o İslam, yani iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz kaybolmayacak, bozulmayacak, girenlerin salim olduğu, her türlü bozulmadan da selim ve selamette olan, salim olan dinin aslını en güzel şekilde insanlığa tebliğ eden Zat-ı Ali'nin ilk beraber, ashabıyla beraber adeta topyekün diyebileceğimiz şekilde cihatları vardır. Bu Bedir öyle bir harptir, öyle bir cihat, öyle bir sahnedir ki bundan sonra ayeti kerimelerle, Cenab-ı Hakk'ın seçmesiyle, Resulullah Efendimiz'in işaretiyle Bedir sahabisi hususi bir şekilde ashabın derecelendirilmesinde yerini alacak ve hatta Bedir ashabından olan insanların makbul olduğu, günahlarının af olduğu müjdelerine binaen Bedir'e katılıp da hata edenlerin bile hataları mahkeme edilmeyecek derecede büyük bir hale, büyük bir tebşirata mazhar olacaklar. Dolayısıyla Bedir hakikaten bir Bedir gibi. Yani Bedir karanlık bir gecede hilal şeklinden biraz daha ayın ortaya çıkması ve en neticede artık Bedir halini alması. Tale'al bedru aleyna diyoruz ya. Bedir ismini buradan almamıştır. Bedir kuyuları vardır ama neticede Bedir denildiğinde ayrıca ismin o özelliğinden de şöyle bir sembol alabiliriz. İslam'ın artık reddedilemeyecek inkişafı, variyeti ve asla pörsümeyecek olan o güzel yüzü tam aydınlık bir şekilde kendisini gösterecektir. Üzerindeki zulmet perdelerini kaldıracak, küfür perdelerini yırtacak, fiili olarak da evet budur, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah fermanıyla karanlık bir gecenin artık en aydınlık ilan edilme safhası Bedir'de. Aynı bir Bedir, bir Mahitaban, bir Dolunay gibi, Arapça Bedir kelimesinden tefeül ederek söylüyorum, ne yapacaktır? Kendisini gösterecektir. Evet. Çok uzattım sözü ama.
Estağfurullah.
Kardeşlerimiz, iki can serveri efendimizin bu hitabını dikkatli dinlesinler. Ve karanlık gecelerin Bedirlerle, mehtaplarla aydınlanmasını isteyenler, iki cihan serveri efendimizin Bedir'den evvel, bu doğumdan ve dolunaydan evvelki konuşmasına lütfen dikkat etsinler.
Hatlarınızı bırakıp ayrılmayınız. Bir yere kımıldamadan yerlerinizde sebat ediniz. Ben emir vermedikçe savaşa başlamayınız. Oklarınızı düşman size yaklaşmadan kullanıp israf etmeyiniz. Düşman kalkanını açtığı zaman okunuzu atınız. Düşman iyice sokulunca elinizle taş atınız. Daha da yaklaşırsa mızrak ve kargılarınızı kullanınız. Kılıç en sonunca düşmanla göğüs göğüse gelindiği vakit kullanılacaktır.
Yani böyle can siparihane kendinizi feda ediniz. İşte şehadet, işte şuna bakmayın buna bakmayın tarzında fevri bir şekilde ikaz değil. Savaş esnasında bile Resulullah Efendimiz kendisini kaybetmemeyi tavsiye ediyor özetle. Elindeki imkanları en iyi şekilde kullanmayı tavsiye ediyor. Taş atınız derken biliyorsunuz bulundukları safların da oraya ne yapmıştı? Müslümanlar, ashab-ı kiram hazaratı taş biriktirmişlerdi. Eyvallah. Müşriklerin safında etrafında taş bırakmayacak derecede bir taş yığınağı da yapmışlardı. Hem bu siper olacaktı onlara, hem onların taktiklerini anlamalarına karşıdan bakılınca efendim mani olacaktı. Hem de bu taşları silah olarak kullanmak için ihtiyaç halinde kullanmak için biriktirmişlerdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e bin can ile canlarını feda etmek üzere duran sahabe-i kiramın o bekleyişine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in ne kadar temkinli, ne kadar mutedil bir hitap yaptığını gözden kaçırmayınız.
Eyvallah.
Ve dikkat ediniz, bu hüküm hala vardır. Allah Resulü'nün emrinden savaşta bile çıkılmaz. Savaş bu artık, canımızı kurtaracağız, savaşacağız. Savaşta bile onun emri olmadan müdahale kesinlikle olmuyor. Bu komutanlıkta da böyledir diyeceksiniz. Ama komutanlıkta da askeriyede bir disiplin vardır. Resulullah Efendimizin sadece savaş meydanında bulunmadığını, şimdiki manada sivil hayatta, sulh ortamında daha çok, hatta ömrün birçoğunu askeri olarak savaşmasa bile manevi olarak savaş uğrunda harcadığını düşünüyoruz ama hep barış üzere, hep sulh üzere hareket ettiğini düşünürsek, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin izni ve emri olmadan hiçbir şeyin yapılamayacağına şu savaş hali bile işarettir. Lütfen bunları kardeşlerimiz düşünerek inşallah okusunlar ve öyle değerlendirsinler. Evet.
Harpten bir önceki geceydi. Peygamber Efendimiz kendisi için yapılan gölgelikteydi. Bütün gecesini Kadir-i Zülcelal'e ibadetle geçirmişti. Arkasından Rabb-i Rahim'ine ellerini açarak kainatı ağlattıracak kadar hazin, arz ve semaya gözyaşı döktürecek kadar tesirli şu duasını yaptı.
Şimdi geçen programda da tam burada kesmiştik. Ve dedik ki şunu hatırlattık. Kaç tane hazırlık yapıldı? İstihbarat yapıldı. Karşı tarafın durumu yoklandı. Organizeler yapıldı. En güzel şekilde askeri mevzi seçildi. Mevki seçildi. İstişare yapıldı. Her türlü tedbir alındı. Ondan sonra Hazreti Peygamber Efendimiz bu tedbirleri aldıktan ve her türlü teçhizatı tamamladıktan sonra Allah'a yakaracak bir yüzün olduğuna işaret etmek için biz tedbirimizi aldık. Takdir Allah'ındır sözü tedbir alanlar içindir. Tedbir almayan kişinin takdire boyun eğmesi düşünülemez. Çünkü takdirin ne olduğunu bilmiyordur. Tedbir alan kişinin takdire boyun eğmeye hakkı vardır. Ötekilerinin hakkı yoktur. İnsan bu şekilde tedbir almak mecburiyetindedir. İşte bunları yaptıktan, her türlü teçhizatı ve teminatı hatta hallettikten sonra iki cihan serveri efendimiz ne yaptılar? Dua ettiler. Burada bir küçük bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Deveni bağla öyle tevekkül et sözü vardır. Bu söz yanlış anlaşılan bir şeydir. Yani deveni bağla tevekkül et deyince, deveni bağladıktan sonra buna bir şey olmaz deme. Her işin Allah'ın yaptığını idrak ederek Allah'a tevekkül et demektir. Yoksa deveni bağlamadan evvel tevekkül etmemek diye bir şey yoktur. Deveni niye bağlarsın? Allah'ın varlığını, kudretini bilirsin. Sana verdiği aklı bilirsin. Onu kullanırsın. Tevekkül edecek Allah'ı bildiğin için bağladıktan sonra tevekküle hakkın vardır. Deveyi bağlamadan tevekkül etmeye hakkın yoktur. Çünkü sen vekil olarak gördüğün Hazreti Allah'ın ondan evvelki emirlerini yapmadın. Sen vekil tayin edemezsin. Vekil olarak Allah'ı tanıdığını iddia edemezsin. Tedbirimi yaptıktan sonra ben her şeyi yaptım deme selahiyeti verilmemiştir. Tedbirini alan kişi her şeyi yaptıktan sonra sen Allah'sın, ben ancak bu kadarını yaptım diyecek bir kulluk bekler bizden. Ben sana nasıl ibadet edeyim ki deyip de ibadet etmeyen bir adam düşün. Mümkün mü böyle bir şey? Ben sana nasıl ibadet edeyim ki? Sen ben ibadet etmekten acizim sözü ancak ibadet edenin söyleyeceği bir sözdür. Bunları yapmayan bir insanın ben nasıl yapayım ki diye söylemesi hiçbir zaman kulluk değildir. Belki biraz kıllıktır. Allah kıllık yapanları akıllanmaya, sonra da kulluk yapmaya inşallah hidayet eylesin. Evet.
Allah'ım.
Şimdi burada dedik ki iki cihan serveri efendimiz dua buyurdular. Evet. Duada nasıl dua buyurmuşlar? Sahabe-i kiram hazretleri nasıl rivayet ediyor? Dinleyelim.
Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç Müslüman mücahit helak olursa artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Resul-i Kibriya Efendimiz vakit namazlarında da aynı duayı tekrarlıyordu. Bu duayı duyan mücahitlerse heyecanlarından yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi.
Mehmet Akif merhumu Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlı idi sözünü bazı sofiler yanlış anlıyor. Ve diyorlar ki bu söz yanlış bir sözdür. Ne demek efendim? Çanakkale Harbi'nde her ne kadar şehit de olsa Bedir'in ashabı Bedir'le kıyaslanır mı? Ashab-ı Bedir sahabe-i kiram arasında bile yüksek bir dereceye sahip. Hatta ben bazı insanlar tanıyorum. Bunları okumanın küfür olduğunu söyleyen böyle çok affedersiniz biraz akıldan, biraz edebi zevkten, biraz anlayıştan, biraz tarihten, biraz imandan yoksun olan insanlar var. Biraz böyle gider çünkü. Biraz edebiyattan budarsın, biraz tarihten gider. Kültürden falan derken iman da gidiverir. Neden? Kültürünü bilmezsin, tarihini bilmezsin, edebiyatını bilmezsin. Mümin adama kafir dersin, imanından gider. Hesap çok açıktır yani. Mehmet Akif'e söylediği gibi. İnsaf. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ne demek o? Şan, lakap, anıldığı ünvan demek. Bedir'in aslanları ancak bu kadar şanlıydı. Ne demek? Resulullah nasıl, ya Rabbi bunlar giderse sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz diye bu orduyu bir şanla tanıttı. Hususi bir şan verdi onlara. Nedir o? Yeryüzünde bu zümre giderse ibadet edecek kimse kalmaz. Onun askeri çünkü. Düşünün İslam alemini, bir Osmanlı'nın nabzında birleşmiş. Başka müstemlekeleri, bilinmeleri İngilizler gasp etmiş. Neredeyse mümini mümine kırdıracak hale gelmiş. Fakat işi idrak eden müminler her yerde bir olmuşlar. O orada helak olursa yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz hükmü gelmiş tekrar 1900'lerin başında bizi bulmuş. Mehmet Akif Allah Resulü'nün duasını anlatırken Bedrin aslanları ancak bu kadar şanlıydı diyor. İşte onu anlatıyor. Bedir'deki yardımını bize yap ya Rabbi. Onlara verdiğin şan var ya, yeryüzünde baki kalırlarsa ibadet edecekler olacak. Eğer giderlerse ibadet edenler kalmayacak. Senin Kitabullah'ını, İlahi Kelimatullah'ını yayan bir zümre mahvolacak, helak olacak. Ne yapsınlar? Diyerek Resulullah Efendimiz'in Bedir için ettiği duanın tecellisini Çanakkale şehitleri için, Çanakkale'deki askerlerimiz için istemiş oluyor. Mehmet Akif'in bu sözünü anlamayan insanlar sadece Akif'i anlamamakla kalmıyorlar. Peygamber Efendimiz'in de sözünü anlamıyorlar. İşte biraz biraz gidiyor dediğim gibi. Evet.
Resul-i Ekrem ordusuna ait hazırlıkları tamamlamıştı. O sırada müşrik ordusu da Bedir mevkiine çıkıp geldi. Manzara oldukça düşündürücü ve ibretliydi. Zira birbirleriyle amansızca çarpışacak olanların çoğu akrabaydı. Kardeş kardeşle, baba oğulla, dayı yeğenle kıyasıya vuruşacaktı. Düşman ordusu artık saf bağlamıştı. Peygamber Efendimiz de gölgeliğinden çıkarak ordusunu son bir defa dikkatle teftişten geçirdi. Her şey istediği gibi düzgün ve intizamlıydı. Ne var ki düşman sayıca ve silahça üstündü. Zahire bakılırsa müsavi bir mücadele verilemeyeceği kanaatini uyandırıyordu.
Yani eşit şartlarda bir çatışma yok. Genelde İslam tarihinde çok kabaca bir yaptığımızda hep üçte bir gibidir ne hikmetse. İslam ordusu çok nadirdir böyle denk kuvvetlerin olduğu sayı bakımında. Çok nadirdir evet.
Ama mücahitler asla ümitlerini yitirmiyor, harbin her şeye rağmen lehlerinde neticeleneceğine gönülden inanıyorlardı. Harp adeti üzere önce her iki taraftan teke tek çarpışacaklar ortaya çıkacaktı.
Evet.
Fakat müşrikleri heyecana getirmek için ortaya atılan Amir bin Hadremi harp usulüne muhalefet ederek mücahitlere doğru bir ok attı. Ok, muhacir Müslümanlardan Mihca Hazretlerine isabet etti ve orada İslam ordusu ilk şehidini verdi.
Hazreti Mihca radıyallahu anh, evet Bedir'in ilk şehididir.
Resul-i Ekrem, Mihca şehitlerin efendisidir buyurarak İslam'ın bu ilk şehidini tebcil etti.
Yani İslam'ın ilk şehidi diye tabii söyleniyor da İslam'ın ilk şehidi Hazreti Mihca radıyallahu anh değil. Biliyorsunuz kabul edilen İslam'ın ilk şehidi Hazreti Sümeyye'dir radıyallahu anh'adır. Yani savaşlarda savaş ediliyor, karşılıklı ordu esnasında ilk şehit olarak söylemek lazım. İslam'ın şehidi sözü pek doğru bir söz olmuyor. Yani doğrudur da bu manadan bakılır, bu veçeden bakılırsa doğru bir söz olarak kabul edebiliriz. Evet.
Mihca Hazretlerinin şehadeti havayı birdenbire elektriklendirdi.
Şimdi tabii bunlar değişik romantik tabirler. Havayı birdenbire elektrik, sanki böyle normal oturup sohbete gelmemişler. Yani şu elektriklenme derken, yani enteresan tabii, karşılıklı iki ordu savaşacak. Yani elektriklenmeyecek de ne olacak? Efendim şimdi iletken yalıtkan mevzularına girmeden şunu arz edeyim. Yani savaşın bile kendine göre bir adeti var. Öyle başı bozuk bir şekilde yapıldı ki normalde adet karşıdan 2-3 kişi çıkar veya 3 kişi çıkar. Diğer taraftan da 3 kişi çıkar. Ne yaparlar? En önce onlar cenk ederler, savaşırlar, sonra iki ordu birbirine hücum eder gibi bir adet var savaşta. Böyle bekleşirken kim çıkacak falan derken bir tane, yani haydutun da adisi vardır. Ondan sonra haydut zaten adidir ama onun da adisi vardır yani. Oradan o şeye uğramadan hemen bir tane okla Müslümanların safına gönderiyor. O saflardan belki en safını seçiyor. Hazreti Mihca radıyallahu anh'a ashab-ı kiramın gıpta etti. Yani şurada şöyle bir güzellik de var. Bilemiyoruz tabii. Şimdi elektriklenme falan diyerek romantiklik yapacağımıza bence şöyle bir romantiklik yapalım. Belki de Hazreti Mihca radıyallahu anh ben ilk önce şehit olayım diye çok dua etti. Ve üç kişi olarak çıktıklarında seçilemeyecek, ortaya çıkamayacak kimselerdendi. Ama Allah Teala ne yaptı? Onun niyazını kabul etti diye düşünebiliriz. Eyvallah. İstiyorsanız burayı burada böyle bağlayalım.
Eyvallah.
İşaret ediyorsunuz. İkinci bölümde hem bu konuya hem de şu kıbleteyn mevzunda, kıblenin değişmesi konusundaki Medine'den Kudüs açısına bir hem düzeltme hem de bir açıklık getirelim inşallah.
Eyvallah. İlk bölümde Bedir gazasını işlemeye başlamış idik ve orada Hazreti Mihcan'ın şehadeti mevzuunda ara verdik Fatih abi.
Evet, iki taraf normalde savaş esnasında adetleri olan şekliyle karşı taraftan üç kişi seçiliyor. Üçer kişi aralarında savaşıyorlar. Sonra cenk başlıyordu ama Hazreti Mihcan radıyallahu anh'a isabet eden bir okla bu adette ne olmuş oluyor? Bozulmuş oluyor. Fakat sonra ne oluyor? İstiyorsanız onu anlatmadan evvel şu kardeşlerimizin beklediği kıblete mevzunu konuşalım. Şimdi efendim, bendeniz kıble hadisesini anlatırken kıbleteyn meselesini tamamen cemaatin arkada kalabileceği, cemaatin arkasına düşecek şekilde veya yani cemaat önde, peygamber arkada kalacakmış şekliyle bu işin olmadığını, neticede Medine'de Mekke'ye dön emri geldiğinde Kudüs'ten Mekke'ye dönmek için fazla bir mesafe olmadığını, 50-60 derecelik bir açı olduğunu söylemiş idim. O şekilde çıktı. Fakat bazı arkadaşların haritada yaptığı incelemeler ve ikazlar neticesinde bu derecenin daha büyük olduğunu söylemeleri üzerine bendeniz seneler evvel, yani 1990 senesinde Medine'de oradaki bazı alimlerin, bazı kişilerin konuşmalarından naklederek bu sözü söylemiş idim. Fakat neticede bu ikaz üzerine ilmi şekilde daha başka nasıl araştırırım diye kardeşlerim için bunu araştırdım. Ve Medine'de 3 ayrı ilim adamını aradım bu hususta. Mekke'de ve Medine'de ilim yapan ve bir tanesi bunlardan çok enteresandır. Kıbleteyn Mescidini imar eden zatlardandır. Ve Mescid-i Kuba'yı imar eden zatlardandır kendisi. Bizzat onu aradım. Boş durmadım, tetkikat yaptım. Ve neticede üç aşağı beş yukarı, yani dünyanın tam yuvarlak olmayışı, dünyanın hafif böyle basık oluşu, beyzi dediğimiz yumurtamsı bir şekilde efendim oluşundan dolayı bazı derece sapmalarının olduğu, trigonometri vesaire gibi birçok izahı da bana yaptılar. Fakat bu izahatlar neticesinde ben bunları radyoda anlatamam. Daha pratik olarak bana nasıl anlatırsınız diye sorduğumda en tatmin edici cevap o ilim adamından şöyle geldi. Kudüs'ten, Kudüs'e yöneldikten sonra Mekke-i Mükerreme'ye bir insanın yüzünü çevirmesi için saatin ters istikametinde, saatin dönüşünün ters istikametinde veyahut Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder istikamette yüzünü Kudüs'e baktığını kabul edersek 155 ile 154 arasında o civarda bir derece ile ne yapması lazım? Yüzünü o istikamete doğru çevirmesi lazım. Şimdi gözünüzde canlandırın. Karşı istikameti Kudüs olarak kabul edin. Şimdi saatin ters istikameti derken sol gibi diyeceğiz ama sol demiyor oradakilerde. Yani sol değil mesele. Saatin ters istikameti veya tavaf edermişçesine ne yapıyoruz? Bu tarafa doğru dönüyoruz ve bu dönüşümüzü ne kadar tamamlıyoruz? 155 derece tam itidal. 150-180 derece değil. Ama 155 derecelik bir açıyla dönüyoruz. Dolayısıyla bu aşağı yukarı 2 tane 90 değildir ama ne yapıyor? Yani 90 derece tam bir şey açı olarak kabul edersek, bunu dik bir açı olarak kabul edersek 180 dereceden ne yapıyor? 30 derece daha eksik olmuş oluyor. Yani bu şekilde bir izahat yaptılar. Ben de bu izahatı kardeşlerimle paylaşmak istedim. Yani haritadan bakarak değil de bizzat bu ölçümleri yapan kişileri bularak onlardan Medine ve Mekke arasındaki açıyı kendim de sağlamlamış ve öğrenmiş oldum. Ayrıca 50-60 derecelik, hadi en fazla 70 derecelik bir açı gibi seneler evvel bir mecliste konuşmayı aktarmaktan ziyade daha doğru bir bilgi vermeyi uygun bulduk. Bu arada bizi ikaz eden arkadaşlara teşekkür ederiz. Tabii yine cemaat tam önünde durmuş gibi olmuyor. Yani 180 derece gibi bir şey olmuş olmuyor. Ama neticede 50-60 derecelik bir açıdan da ibaret değil. Biraz daha fazla dönülüyor. Ve tekrar ediyorum, Kudüs'e bakış istikametini düşünürsek, baktığı yön itibariyle Kudüs burası denildikten sonra saatin ters istikameti veya Kabe-i Muazzama'yı tavaf eder istikamette ne yapacaksınız? Yüzünüzü 155 dereceye yakın bir şekilde çevirmiş olacaksınız. O zaman tam Mekke-i Mükerreme hizasına geliyorsunuz. Medine'de bu şekilde izah ettiler.
Eyvallah.
Medine'den bu şekilde Kabe'ye dönüşü izah etmiş oldular. Demek ki bu büyüklerimizin efendim bütün birçok hesabı, çünkü bana çok doğru bilgi verin. Ben seneler evvel birçok kişinin yanında durdum, bu şekilde konuştular. Fakat neticede bu artık insanlara radyolardan duyurulacak, düzgün doğru bilgi verin diye rica ettim. Ve maalesef buradan da ikaz ediyorum, İslam Ansiklopedisi ve bazı kitaplarda bunu yazmamaları da doğru değil. Eskiden anlatırken bu dereceleri anlatmak önemli değildi belki, ama ilmi bir eser ortaya koyduğunu iddia ediyorsa bazı arkadaşlarımız, bunları kitaplarına da yazmak mecburiyetindeler. Buradan da kendilerine duyurmuş oluyor.
Eyvallah. Evet. Müşrik ordusundan Rabia oğulları Utbe ve Şeybe ile Utbe'nin oğlu Velid ortaya atılarak erdilediler.
Şimdi savaş meydanına geldik tekrar. Efendime söyleyeyim, ne oldu? Burada müşrikler ne yaptılar? Biz dediler ortaya çıkıyoruz ve siz bize karşı bir er gönderin, bize denk birilerini gönderin falan şeklinde. Ne yaptılar? Meydan okudular. Evet.
Beni Neccar'dan Afra isminde Bahtiyar, İslam kadınının 7 oğlu vardı ve 7'si de Bedir'de hazır bulunuyordu. Onlardan ikisi Muaz ve Av ile Resulullah'ın şairi Abdullah bin Ravaha Hazretleri onlara karşı çıktılar. Resul-i Kibriya Efendimiz Müslümanlarla müşrikler arasındaki bu ilk çarpışmada Ensar'ın müşriklerle karşılaşmasını arzu etmiyordu. Müşrikler siz kimlersiniz diye sordular. Onlar Ensar'dan filan ve filanız diye cevap verdiler. Müşrikler bizim sizinle işimiz yok. Biz Abdülmuttalip oğullarından amcalarımızın oğullarıyla çarpışacağız dediler. Sonra da Peygamber Efendimiz'e hitaben, ya Muhammed sen bizim karşımıza kavmimizden dengimiz olanı çıkar diye konuştular. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Efendimiz Ensar gençlerine saflarına dönmelerine emir buyurdu ve kendilerine dua etti. Sonra da kalk ya Ubeyde, kalk ya Hamza, kalk ya Ali diye emretti.
Biz de şimdi niyaz ediyoruz. Kalk diyemeyiz ama yetiş ya Ubeyde, yetiş ya Hamza, yetiş ya Ali diyoruz. Bunlar tabiatıyla hiçbir zamanda kalk denilen yerden otur emrini almamışlardır henüz. Fakat arkalarında onların açtığı çığırı devam ettirebilecek olan, saflar bağlamış şeklinde saf ve temiz olan müminler açığı, müminler safı her zaman boş kalmıştır. Allah inşallah Seyyid-i Şehda Hazreti Hamza gibi, sahibi velayet Hazreti Ali gibi ve Allah Resulü'nün müjdelediği ümmetin emini Hazreti Ubeyde gibi efendilerimizi bizlere dünyada da ahirette de maksudumuza gitmek için rehber, yar ve yardımcı eylesin.
Amin. Resul-i Kibriya Efendimiz'den emir alan adı geçen 3 kahraman sahabi derhal kalkıp meydana çıktılar. Miğferli oldukları için Utbe onları tanıyamadı. Kendinizi tanıtınız da dengimiz olup olmadığınızı bilelim. Dengimizseniz sizinle çarpışalım diye seslendi. 3 kahraman sahabi de isim ve şöhretlerini söyleyince müşrikler Evet, sizler bizim şerefli denklerimizsiniz. Buyurun deyip kılıçlarını sıyırdılar.
Yani onlar denk olarak görüyor ama değil. Bu arada ümmetin emini Hazreti Ubeyde İbni Ebu Ubeyde İbni Cerrah değil. Ubeyde bin Haris. Onu bendeniz düzeltmiş olayım da. Ubeyde bin Haris. Evet. Aklın iki cihan serveri sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Uhud'daki o Ebu Ubeyde İbni Cerrah Efendimizin dişleriyle miğferinden Allah Resulü'nün yüzünden o yaralanma hadisesinde dişleriyle miğferi çıkartma gitti ama alakası yok. Burada ismi zikredilen Ebu Ubeyde İbni Cerrah değil, Ubeyde bin Haris radıyallahu anh'dır. Evet.
Ubeyde bin Haris, Utbe bin Rabia ile Hazreti Hamza dengi Şeybe bin Rabia ile ve Hazreti Ali ise Velid bin Utbe ile çarpışacaktı. Böyle Kureyş ileri gelenlerinden bahadırlıklarıyla meşhur olan altı büyüğün mübazereleri o vaktin hükmüne göre seyre değer hadiselerden sayılırdı.
Yani böyle karşı taraftaki müşrikler kılıç sallamakta, cengaverlikte şöhreti var. Zaten Ubeyde bin Haris'i, Hazreti Hamza'yı ve Hazreti Ali'yi anlatmaya hacet yok. Yani seyirlik de bir hadisedi diyerek yazar burada sıradan bir dövüş gibi değil. Zaten değil hiçbir şekilde ama savaş sanatı bakımından, savaşmak, cenk etme bakımından da enteresan bir hadise olarak nazarımıza vermeye çalışıyor. Evet.
Buna binaen iki taraf cenge hazır, kiminin ok yayı elinde ve kiminin eli kılıcının kabzasında olduğu halde bu bahadırların vuruşmasına göz dikip temaşaya durdular. Teke tek vuruşma şimşek süratiyle başladı. Hazreti Hamza ile Hazreti Ali birer hamlede hasımlarını yere serip öldürdüler. Hasımlarını bir hamlede öldüren Hazreti Hamza ile Hazreti Ali bu sefer dönüp Hazreti Ubeyde'nin yardımına koştular. Utbe'nin de işini bitirerek Ubeyde Hazretlerini alıp Resul-i Kibriya Efendimizin huzuruna getirdiler. Ayağından yaralı, kanlar içinde olan Hazreti Ubeyde, Peygamber Efendimizin huzuruna geldiğinde, "Ya Resulallah, ben şehit miyim?" diye sordu. Resul-i Ekrem Efendimiz, "Evet, şehitsin." buyurdu ve yerinin Cennetül Firdevs'te olduğunu müjdeledi. Bu müjdeyi alan Ubeyde Hazretleri, ayağının kesilmesini hiçe saydı ve memnun olup, dini İslam uğruna çektiği eza ve cefalardan dolayı asla üzülmediğine dair güzel beyitler söyledi. Yarası fazlasıyla ağır olduğundan Bedir'den dönülürken yolda vefat etti, oraya defnedildi.
İşte cennetle müjdelenen sahabi Aşere-i Mübeşşere diye zikrettiğimiz sahabi-i kiram hazıratı ondan fazladır. Daha evvel de bunu zikretmiştik. Ebu Ubeyde Hazretlerine, yani Ubeyde bin Haris Hazretlerine Peygamber Efendimiz ne yapmıştır? Cennetül Firdevs ve şehadet makamını daha henüz alem-i cemale intikal etmeden söylemiştir, ilan etmiştir.
Adamlarının bir bir yere serildiğini gören müşrikleri büyük bir dehşet sardı. Birdenbire ne yapacaklarını şaşırır hale geldiler. Ebu Cehil ise onları teselli etmeye, toparlamaya çalışıyordu. Allah yolunda çarpışmayı en büyük şeref telakki eden Müslüman mücahitlerse adeta heyecanlarından yerlerinde duramaz hale gelmişlerdi. Bir an evvel muharebeye başlamak, müşriklere hadlerini bildirmek istiyordu. Resul-i Kibriya Efendimiz adeta mücessem iman haline almış bu bir avuç mücahidin haline bakarak Cenab-ı Hakk'a şöyle içli niyazda bulundu. Allah'ım, onlar yaya ve yalın ayaktırlar. Sen onlara binecek ver. Allah'ım, onlar çıplaktırlar. Sen onları giyindir. Allah'ım, onlar açtırlar. Sen onları doyur. Allah'ım, onlar fakirdirler. Sen onları fazlın ve keremin ile zengin eyle. Sonra da dilinden düşürmediği duasını tekrarladı. Allah'ım, bana yaptığın vaadini yerine getir. Allah'ım, bu bir avuç mücahidi helak edersen artık sana yeryüzünde ibadet edecek kimse kalmaz. Manzara oldukça ibretliydi. Mus'ab bin Umeyr Müslümanlar safında muhacirlerin sancaktarı iken kardeşi Ebu Aziz İbni Umeyr ise müşrik ordusunun birinci bayraktarıydı. Daha garibi de vardı. Hazreti Ebu Bekir oğlu Abdullah'la Müslümanlar safında bulunurken diğer oğlu Abdurrahman ise Kureyş müşrikleri arasındaydı. Cesareti ve keskin ok atıcılığı ile meşhur olan Abdurrahman bir ara ortaya atılıp er dileyince Hazreti Ebu Bekir ayağa kalktı. Hazreti Resulullah'tan oğluyla çarpışmak üzere müsaade istedi. Fakat Resul-i Kibriya Efendimiz, ''Ya Ebu Bekir, bilmez misin ki sen benim görür gözüm ve işitir kulağım yerindesin?'' buyurarak izin vermedi ve yanından ayırmadı. Hazreti Resulullah'tan oğluyla kılıç kılıca dövüşmek için izin alamayan Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh Efendimiz, hiddetli hiddetli oğluna ''Ey Abdurrahman, bana olan münasebetin nerede kaldı?'' diye seslendi. Abdurrahman ise aramızda silahtan, uzun, yörük attan ve kılıçtan başka bir şey kalmadı diye cevap verdi. Tarih 17 Ramazan, Cuma günü sabah saatleri. Artık iki ordu olanca güç ve kuvvetleriyle birbirine saldırmaya geçmişti. Resul-i Kibriya Efendimiz, mücahitleri Allah yolunda cihada teşvik eden konuşmalar yapıyor, şehit düşenlerin makamlarının cennet olacağını müjdeliyordu. Zafer bizimdir diyerek de, her zaman mücahitlerin gayret ve ümitlerini hep aynı canlılıkta tutmaya ihtimam gösteriyordu. Zaman zaman da ordunun önüne geçip bil fiil cesaretini göstererek mücahitlerin de cesaretini artırıyordu. Hazreti Ali der ki, Bedir günü harp şiddetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık. O gün halkın en cesaretlisi, en kahramanı oydu. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın kimse yoktu.
Hazreti Resulullah Efendimizin savaşlarda bindiği binek bile at değildir. Zaten ata binmemişlerdir. Kısrak veya katır şeklinde. Enbiyanın birçoğu ata binmemiştir. Fakat bilhassa affedersiniz merkep dediğimiz seri olmayan yani hemen ürküp kaçamayan bineklere binermiş savaşta Hazreti Peygamber ki kaçmasın, kendisi kaçmadığı için hayvan da ürküp gitmesin diye böyle seri olmayan hayvana binmeleri yine sünnet-i seniyelerindendir. En cesur. Yani bunu daha evvel de anlattık, müşrikler bir ses duyduklarında Mekke'nin dışında falan toplanıp bir aralarında grup kurup ne oldu diye gidene kadar Peygamber Efendimiz oradan geri döner halde buluyorlarmış. Baktım gittim şöyle şöyledir diye rapor veriyormuş Peygamber Efendimiz. Çok cesur. Ayrıca yani işte imanının kuvvetli falan ayrı bir şey. Allah Teala iki cihan serveri Efendimiz'e hususi bir cesaret de vermiş. Tabii bendeniz kesmek istemiyorum. O kadar güzel ki. Fakat orada bir ifade var. İkinci bölümün sonuna doğru. Hazreti Ali Efendimiz'in buna benzer sözleri var. Biz şöyle şöyle olduğunda Allah Resulüne sığınmıştık. Böyle böyle olduğunda ona iltica etmiştik gibi sözleri var. Hazreti Ali Efendimiz bu nevi sözleri kullanıyor. Bazı yerlerde yine birkaç yerde daha sarf ediyor. O cinnilerle alakalı hadis-i şeriflerde vesaire de. Ve hatta bir keresinde o cinnilerle alakalı hadisin metninde çok enteresandır. Biz birden korktuğumuzda, endişeye düştüğümüzde hemen Resulullah Efendimiz'e sığınırdık. Yani onun himayesini isterdik şeklinde hadisin metninde de kayıtlıdır. Bunu da yine ikinci bölümün sonuna doğru nakletmiş olalım.
Hazreti Ali'nin sözü en son aktarmıştık.
Evet, Bedir gazasında kalmıştık, değil mi efendim? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin savaştaki durumunu anlatıyordu. Ama ondan evvel şunu hatırlatalım. Programın ismi Muhabbet Bağı. İnsanlar muhabbet bağı derken savaşa cenge nereden geldik diye daha evvelki bölümleri dinleyemeyen kardeşlerimiz merak etmiş olabilirler. Muhabbet, sevgi, hatta aşk saygıyla, tazimle, hürmetle devam eder ve muhafaza edilir. Bu hürmetin iki manası vardır. Bir, hürmet haram kelimesi, hurma kelimesinden geliyor. Mescid-i haram gibi. Haram demek hem hürmete layık olmak demektir, tazim etmek, dikkatli olmak demektir, hem de hududu aşmamak demektir. Yine bu sevgiyle, saygıyla ve hürmet edilmesi gereken kısımla alakalıdır. Yani bir şey haramdır. Neden? Onu yaptığınızda Allah'ın koyduğu kanunu taştığınız için haram olmuş olur. Hürmet çizgisini aştığınızda haram olmuş olur. Anlatabiliyor muyum? Ayrıca harem diye de ne denir? Hürmete haremim dersin. Haremi ismet penahım dersin eşin için veya mahremin olan insan için. Mescid-i haram dersin. Neden? Orası senin öz mülkündür. Öz mülkün de olsa hürmet ister. Hem de senin hudutlarındır onlar. Allah'ın hudutlarıdır. Neticede seni başkasından tefrik eden şeylerdir. Bu iç içe, bu haram kavramına girmek istemiyorum. Bu ayrı bir konudur, mevzudur. Fakat şunu hatırlatmak istiyorum. Savaşlar, cenkler olmasaydı diye düşünebiliriz. Son güne kadar savaş olacaktır. Yani kıyamet kopana kadar muhakkak birbiriyle savaşan insanlar olacaktır. Neden? Çünkü son güne kadar bir şeyleri yaşamak isteyen, inandığı gibi olmak isteyen veya başkasına bunu yaşatmak istemeyen insanlar hep olacaktır ve hep bunlar birbirleri sürtüşecektir. Son güne kadar bu vardır. Yani hiç kimse savaşmasın, işte namluların alnına, ağzına bir tane çiçek sokalım, dünya barış falan filan gibi mesajlar vermek de bu iş olmaz. Bu mesajı vermek için bile belli bir korumanın altında olmanız lazımdır. İşte burada bu Muhabbet Bağı programında cihadı, savaşı, cengi anlatıyoruz. Bu doğrudur. Çünkü muhabbetin kendisi fedakarlıktır. Aşkın kendisi hali fedakarlıktır. Bir de bu aşka ve muhabbete, bu imana, bu inanca, hangi inanç olursa olsun, tasallut edildiğinde, tecavüz edildiğinde korumak da yine muhabbettendir. Yine aşkın bir gereğidir. Anlatabiliyor muyum? Candan, serden geçinmeden veya candan geçinmeden canan ele girmez. Kaidedir bu. Lütfen bunu ezberlesin kıymetli dinleyenler. Candan geçinmeden canan ele girmez. Bak, Kurban Bayramı'ndan geçtik. Bunları bir daha tefekkür etmemiz lazım. İnsan canından geçmeden cananına ulaşamaz. Dolayısıyla canından daha çok sevdiği cananı için can vermek de yine muhabbettendir. Bunun adına cenk de deseniz, muharebe de deseniz, bizim katımızdaki karşılığı fedakarlıktır. Bunun sonunda fedai can etmenin de adı şehadettir. Dolayısıyla Hazreti Ali Efendimiz diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Bedir gününde nasıldı? Sizden dinleyelim tekrar o metni ve ondan sonra konuşmaya devam edelim.
Bedir günü harp şiddetlendiği zaman Resulullah'a sığınmıştık. O gün halkın en cesaretlisi, en kahramanı o idi. Müşriklerin saflarına ondan daha yakın kimse yoktu.
Bizzat en çok müşriklerin safına yaklaşıyor Peygamber Efendimiz. Yani elinde kılıç, müşriklerin safına yaklaşma hususunda bakardık ki Resulullah önde. Evet.
Hazreç kabilesinden Haris bin Süraka adındaki genç, ordunun gerisinde su havuzunun başında bulunuyor ve vuruşmayı temaşa ediyordu. Düşman tarafından atılan bir ok, ön saftaki mücahitlerin üzerinden geçerek ona isabet etti ve orada şehit oldu. İşte Ensardan ilk şehit düşen bu zattır. Harp safında bulunan mücahitleri aşıp giden bir okun gerideki Haris'e isabet edip onu şehit etmesi hepsi için bir ibret dersi oldu. Harp bütün şiddetiyle devam ediyordu. Resul-i Ekrem ise durmadan mücahitleri harpte sebat etmeye çağırıyordu. Muhammed'in varlığı kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki, bugün Allah'ın rızasını umarak sabır ve sebat göstererek çarpışanları ve arkasına dönmeden ilerlerken öldürülenleri Allah muhakkak cennetine koyacaktır. Ensardan Umeyr bin Humam Hazretleri elinde hurmasını yerken Resulullah'ın bu müjdesini işitti ve ne iyi, ne iyi, cennete girmek için şu heriflerin elinde ölmekten başka bir şey lazım değilmiş diye konuşarak elindeki hurmaları yere attı ve hemen kılıcını sıyırarak şehadetin faziletine ve ahiret hayatının ehemmiyetine dair müessir beyitler söyleyip düşmanın üzerine hücum etti.
Niye beyitler söyleniyor? Mesela beyit söylemek, savaş meydanında beyit, şiir söylemenin şeyi ne? Buna müşacaa-i kelam diyorlar. Müşacaa-i kelam. Müşacaa-i kelam. Yani kahramanlık göstermek için, kahramanlığın tezahürü için, ortaya çıkması için söylenmiş sözler. Böyle bir adet var. Ve bunu söylerken bir vezinle, bir şeyle, şiir şeklinde söylüyorlar. İşte biz şöyleyiz, böyle olduğumuz için ta işte bizim namımız buraya kadar gider. İşte bizim kılıcımızın suyu da kandandır falan gibi böyle beyitler okuyarak böyle bir sevgiliye name yakıyormuş gibi. Yani o korkusuz olduğunu göstermesi. Bir insanın bildiği kafiyeli bir şiiri bile cenk ortamında, bırak cenk ortamını, kafası karışırken bile oku desen okuyamaz. Vezinli, mevzun bir şekilde şiir okuması ve kahramanlığa ait şeyleri okuması o vezinle, onun hiç korkusuz olduğu gibi karşı tarafa bir tesir uyandırıyor. Hele hele karşıdan da ona mukabele edebilecek şekilde sözlü bir şeyin gelmesi ayrıca işi katmenlendiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bu günümüzdeki şeye uyarlarsak buna savaş psikolojisinde, savunma psikolojisinde rastlayabiliriz. Savaş tekniğidir bu. Savaştaki enformasyon, bilgiler, karşı taraf hakkında, düşman safları hakkında verilen bilgiler, basın, yayın, gazetede, televizyonda, radyoda çıkan demeçleri biz bu manada kullanabiliriz. Yani bu eskiden beri olan bir adet. Yani sadece Arap'ta olan bir şey değil. Belli zümrelerin medeniyeti olduğunu iddia eden toplumlarda böyle harpten evvel karşılıklı birbirlerine konuşmaya Arap lisanında müşacaa-i kelam, yani şecaat, kahramanlık göstermek için sarf edilen sözler, karşılıklı müşacaa denmesinin sebebi o. Karşılıklı birbirlerine söyleniyor. Sahabe-i kiram demek ki anında bir hitap düştüğünden hemen bir hurmayı yiyeyim, biraz kendime gelince savaşayım gibi bir herhalde bir açlık hissi vardı ki bunu duyar duymaz o bir parça bir şey yiyeyim, yoksa alıp da hurmayı yiyor da savaşı seyrediyor değil. Aklımızda öyle bir şey canlanmasın. Kafamız öyle bir şey gelmesin aklımıza. Hemen o anlık o açlığını dindirmeyi de bir kenara atıp bırakıp ne yapıyor? İki Cihan Serveri Efendimizin duasını duyunca kılıcını kınından sıyırıyor ve kaside diyebileceğimiz, şiir diyebileceğimiz şekilde beyitler okuyarak saldırıyor. Evet, hücum ediyor.
Ve gidiş o gidiş oldu. Bir daha geri dönmeyen Hazreti Umeyr birçok müşriki öldürdükten sonra kendisi de arzuladığı şehadet mertebesine ulaştı.
O şerefli gidişi cennetle nihayet buldu. Cennete uçmakla, şehadetle nihayet buldu. Sözü daha iyi yani. Gidiş o gidiş oldu sözü. Pek edebi bir söz. Gitti o gidiş gibi argoda da kullanılan, avam tabirle kullanılan bir sözdür. Pek hoş değil. Yani bu gidiş onun cennete yürüyüşü oldu ve neticesinde nereye kadar gittiğini bilemiyoruz ama bizim gördüğümüz kadarıyla şehadet perdesi sırlandı. Ondan sonrası Allah ile arasındadır. Evet.
Çarpışma bütün şiddetiyle devam ederken,
affedersiniz, elinde meyveleri devşirirken savaşa katılması da, hani diyorlar ya, bir gül bahçesine girer gibi, bir meyve bahçesine girer gibi, o rahatlıkla beraber düşmanın üzerine hücum etmek ayrı bir yürek işidir. Bu ancak inanmış insanda olur. Evet.
Çarpışma bütün şiddetiyle devam ederken Resul-i Kibriya Efendimiz yerden bir avuç ince kum alıp küffar ordusunun üzerine attı ve yüzleri kara olsun, Allah'ım kalplerine korku sal, ayaklarına titreme ver diye dua etti. Yüzleri kara olsun sözü bir kelam iken onlardan her birinin kulağına gitmesi gibi o bir avuç kum dahi her bir müşrikin gözüne gitti. Hücumu terk edip gözleriyle meşgul olmaya başladılar. Kur'an-ı Azimüşşan bu mucizeyi şu ayetiyle ilan eder.
Estağfirullah, Bismillahirrahmanirrahim. فَلَمْ تَقْتُلُوهُمْ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ قَتَلَهُمْ وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَهَا. Bu ayeti kerime sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sadece bir avuç kumu atma mucizesi değildir. Bu Allah Resulü'nün mucizeleri içerisinde ilk derecelerde yerini alan bir mucizedir. Çünkü Allah Teala bu mucizeye dikkat çekerken, bu mucizeyi beyan ederken bizzat Allah Teala olarak, Cenab-ı Hak olarak Resulullah Efendimizin eline kendisi kefil olmuş ve sen atmadın biz attık demiştir. Fiilde iştirak diye ayrı bir bahis vardır fıkıhta ve akaidde. Allah Resulü'nün fiiliyle Allah Teala'nın fiilinin birleşmesi gibi mucizeler içerisinde ayrı bir mucize gibidir. Yani وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ. Sen attığında atmadın. وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ancak Allah attı. Sözü bazılarının söylediği gibi Resulullah Efendimiz'i aradan çıkartın, esasında Allah attı gibi anlaşılır. Yanlış bir anlatmadır bu. Tarihsiz bir açıklamadır. Gözüken el, atan el Resulullah olduğu halde ben attım diyorsa Hazreti Allah, Allah Resulü'nün elinde Cenab-ı Hakk'ın tecellisinin büyüklüğü vardır ki mucizeler içerisinde birinci derecede büyük bir mucizedir. Yani mucizelerin dereceleri olur mu? Olur. Kur'an-ı Mübin'in inmesi gibi büyük bir mucizedir. Bu hadiseyi beyan ediyor. Yani ayeti kerimede siz tekrar buradan mealini okuyun. Biz tekrar üzerine konuşalım ve ondan sonra 3. bölümü zaten programın sonu gelmiş oluyor.
Eyvallah. Estaizu billah. Onları siz değil Allah öldürdü.
Onları siz değil Allah öldürdü. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin komutasında bu şekliyle edebe riayet ederek, onun komutasına riayet ederek Allah Resulü'nün izinde giderseniz onları katledenler de sizler değilsiniz. Burada sahabi-i kiram hazaratın, bilhassa Bedir, işte Bedir sahabisinin hususi bir mevkide olmasının bir sebebi de odur. Yani Allah Resulü'nün attığı bu kum, bir avuç kum, o bir avuç yeryüzünde Allah'a ibadet edecek olan sahabe-i kiram, bunları birleştirin lütfen, ve Resulullah Efendimiz'in yanında, nezdinde o ilk cihada katılanların aldığı paye. Allah Teala onlara öyle bir paye veriyor ki orada savaşan erler Allah için savaştıklarından Allah onların eli, onların kılıcı gibi onlara muamele edecektir. Ve Ashab-ı Bedir'in derece-i alası ve ulyası daha açık bir şekilde beyan edilecektir. Devamı nasıl ayetin?
Onları, kumları attığın zaman da sen atmadın, Allah attı.
وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ. Onları derken onu, yani işte o kumları, وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ, savurduğunda, remr diyorsunuz atmak demek, mermi diyorsunuz ya, mermi atılan şey demek. Mermi, rama kelimesi oradan geliyor. Efendim وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ, atmadın sen اِذْ رَمَيْتَ, attığında kumu ya kumları. Peki ne oldu? وَلَاكِنَّ اللّٰهَ رَمَى. Ancak o kumları, o savurduğun kumları Allah attı diyerek iki cihan serveri Efendimizin elinden zuhur eden bu mucizeye Cenab-ı Hak bu şekilde açıklık getiriyor. Bu mucizenin büyüklüğünü bizzat Cenab-ı Hak ifade buyuruyor. Evet.
Resul-i Kibriya'nın avucunda küçücük taşlar zikir ve tesbih ettiği gibi aynı avucuna alıp attığı kum ve küçücük taşlar da düşmana el bombası hükmüne geçiyor ve onları dehşete düşürüyordu.
Şimdi tabii yani el bombası, evet. Peki. Yani neticede herkes kendi idrakinden aklının vüsatinden şey. Bu bir güzel tabii, insanımıza bugün anlatmak için şimdi bunu, değil mi? El bombası diye de düşünmüş olabilir. Neyse, peki efendim. Yani elinden çıktığı için el bombası diye düşünmüş olabilir. Yani elden atılıyor çünkü. O şekilde düşünmüş olabilir. Peki geçelim efendim bunu.
Peygamber Efendimiz bir taraftan mücahitler arasında dolaşıp cihada olan aşk ve şevklerini artırıcı konuşmalar yapıyor. Bir taraftan da kıbleye yönelerek Yüce Mevlasına yalvarıyordu. Allah'ım, bana vaat ettiğin yardımını lütfet. Bu münacatı esnasında bir ara öylesine kendinden geçti ki, ridası mübarek omuzlarından kayıp düştüğü halde farkına varmadı. Yanından ayrılmayan Hazreti Ebu Bekir, ridasını yerden alıp mübarek omuzlarına koydu ve ''Ya Resulallah, Rabbine ettiğin niyaz yetişir. Şüphesiz o sana olan vaadini yerine getirecektir.'' diye konuştu. Bir müddet sonra Resul-i Kibriya Efendimiz, ''Müjde ey Ebu Bekir, sana Allah'ın yardımı geldi. İşte şu Cebrail'dir. Kum tepeleri üzerinde atının dizginini tutmuş, silahlanmış, emir bekliyor.'' diye buyurdu. Kur'an-ı Azimüşşan bu vakayı da şöyle hatırlatır.
Burası diğer programa kalsın. Eyvallah. Şimdi ben de bir şey söyleyeceğim. Bazı din adamı suretinde gözüken zevat var. Mesela şefaat bahsinde vesairesinde Allah bilmiyor mu ki Resulullah şefaat etsin? Allah bilmiyor mu ki Resulullah niyazda bulunsun? Ümmet için istiğfar etsin, ümmet için ahirette şefaat etsin gibi sözler sarf ediyorlar. Bu yakınlık derecesiyle alakalı bir şeydir. Allah Teala bilir elbette, yakınlarından da o şefaati yakınlık derecesine göre bekler. Burada şimdi tam ifade edemiyorum. Esasında açmak istemiyorum. Çünkü programın süresini aşmış olacağız. Fakat şu kadarına dikkat çekerek o şekilde sohbete nihayet vermek istiyorum. Ya Rabbi, yeryüzünde eğer bunlar helak olurlarsa sana ibadet edecek, senin sancağını dalgalandıracak, İslam'ın sancağını dalgalandıracak kimse kalmaz sözü. Bu açıdan baktığınızda bu söz de haddini aşmak gibi zannedilebilir. Ama bu söz Peygamber Efendimizin yakınlığına göre bir ikrardır. Yani ya Rabbi, sen bunu bahşeyledin, bu ümmetin ne olduğunu bize fark ettirdin, aman ya Rabbi helak etme sözünü söylemek icap eder. Allah bilmiyor mu ki diye ukalalık yapmaya gerek yoktur. Yakınlık derecesiyle alakalı. Nasıl bir münasebet var ki Resulullah böyle söylüyor? Sonra Resulullah Efendimiz böyle bir şey söylüyor ve murad ediyorsa muhakkak Allah Teala'nın muradı var ki bunu dua olarak ediyor. Allah Resulü o muradı hakiki, muradullah olmadan, muradı hak olmadan dua eder mi? Etmez. Demek ki bu duanın yapılmasını Cenab-ı Risalet Penahi'den Allah istiyor. Çünkü bizler dua etmek üzere yaratılmış insanlarız ve kullarız. Resulullah Efendimiz Allah Teala'nın muzafferiyet ihsan edeceğini hatırlayın, Ebu Cehil'in düştüğü yere kadar göstermedi mi? İki cihan serveri efendim. Bir gün evvelinden şu şuraya düşecek, bu burada ölecek, Utbe şurada ölecek demedi mi Hazreti Resulullah Efendimiz? Söyledi. Fakat neticede Allah'a yalvarmak ve Allah Teala'nın istediği gibi yalvarmak mecburiyeti var. Şimdi bunu bir kenara koyun. Yani bu çok uzun bir bahis. Dedim ya, açmak istemiyoruz. Açarsak uzayacak. Fakat şunu hatırlayın veya şuna dikkat edin. Peygamber Efendimiz Cenab-ı Hakk'a yalvarırken Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz ya Resulallah üzme kendini, nasıl olsa Allah senin niyazını reddetmez diyebilecek bir selahiyete sahip. Cüret demiyorum, dikkat edin. Selahiyet var. Yakınlık derecesiyle alakalı. Allah Resulü'nün yanında sen benim gözüm kulağımsın dedi ama evvelden, değil mi?
Eyvallah.
Hazreti Sıddık'a dedi ki sen çıkma, sen benim gözüm kulağımsın. Gözü kulağı olduğunu, hatta Resulullah Efendimizin kalbi gibi olduğunu ne yaptı Hazreti Sıddık Efendimiz? Yanındayken ridasını düzeltirken üzme kendini ya Resulallah. Yani Resulullah'ın değil savaşta meşakkat çekmesine, duada meşakkat çekmesine bile tahammül edemeyen bir Hazreti Ebu Bekir var. radıyallahu anh'lar. Aradaki mertebeleri şöyle dikkatlice göremeyen insanlar ne şefaati, ne Peygamber Efendimizin duasını, ne himmeti asla ve asla anlayamazlar. Şefaat, himmet. Peki bu dertte olanlar, bu yakınlıkta olanlar, işte Peygamber Efendimizin Cebrail Aleyhisselam'ı gelişini, Hazreti Ebubekir Sıddık Efendimiz'e ilk önce müjdelemesi gibi mazhariyetleri de anlayamazlar. Hatta anlayamayacaklardır da. Burada kalsın, inşallah daha olgunlaşsın. O zihin karmaşasından da, karışıklıktan da biraz uzak olarak, eğer ölmez sağ kalırsak, haftaya bunları konuşalım. Fakat istirham ediyorum, sizler de sadece ikaz etmek için değil, bazen sohbeti açmaya vesile olacak şekilde de lütfen mesajlarınızla, telefonlarınızla bir şekilde bize ulaşın. Radyo programına da bu şekilde katkıda bulunun. Bizler de sözlerin nasıl anlaşıldığını veya nasıl anlatmamız gerektiğini bu sayede fark edelim efendim.
Eyvallah. Evet.